Ayrım 11, sayfa 107. Balkapanı Hanı. Osmanlı döneminde gıda malzemelerinin depolandığı yerlere kapan denirdi. Un kapanı ya da yağ kapanı ve benzeri. O dönemlerde Osmanlı'da şeker olmadığı için onun yerine bal, tüketimi çok fazla olan bir gıda maddesiydi. Wuhan, bal deposu olarak kullanıldığı için Balkapanı adını almıştır. Balkapanı Hanı, Eminönü'nde Yeni Cami ile Küçük Pazar arasında yer alan Hasırcılar Caddesi'nde inşa edilmiştir. Bu bölgenin Bizans döneminde Venedik ticaret yerleşkesi olduğu düşünülmektedir. Hanın altında bulunan 12. 13. yüzyıldan kalma tonozlu mahzenler vardır. Bu nedenle Balkapanı Hanı'nın eski bir Bizans hanının üzerine yapıldığı düşünülmektedir. Banisinin kim olduğu bilinmese de 16. yüzyılda yapıldığı kabul edilir. Hanın konumu İstanbul'a deniz yoluyla gelen ticaret ve gümrük malları için yapıldığını gösterir. Bu han Ayasofya'ya vakıf mülkü olarak kayıtlıdır. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Mısırlı tüccarlar tarafından kullanıldığını yazmıştır. Burmalı Han Eminönü'nde yer alır. Mimar Sinan'a Sadrazam Rüstem Paşa tarafından 1556'da yaptırılmıştır. Başlarda mahkeme binası olarak tasarlansa da sonrasında hana çevrildiği iddia edilmektedir. Rüstem Paşa Külliyesi ile ilişkilidir. Kısa kısa göz atarak geçiyordu hanlar arasından. Büyük Çorapçı Hanı. Girişi Mahmut Paşa Caddesi üzerindedir. Bu han 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın kaptanı deryası Piyale Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Zamanla tahrip olduğu için mimari üslubunu değerlendirmek mümkün değildir. İki katlı, tek avlulu bir handır. Alt katta malların depolandığı, üst katta ise tüccarların konakladığı düşünülmektedir. Kayseri Han Eminönü'nde Mimar Kemalettin Caddesi'ndedir. İlk sahibinin Ermeni olduğunu bildiğimiz bu han, daha sonra birçok kez el değiştirmiştir. Binanın üzerindeki kitabesinden anlaşıldığı üzere 1895'te Ermeni bir mimara yaptırılmıştır. Kürkçü Hanı Kürkçü Hanı günümüze kalabilmiş en eski İstanbul hanıdır. Fetihten sonra yapılan ilk hanlardan biridir. 16. ve 19. yüzyıllar arasında birçok yangın geçirmiş, büyük hasar görmesine karşın her seferinde onarılmıştır. Mahmut Paşa yokuşunda yer alır. Hanın mimarı Atik Sinan'dır. Fatih'in sadrazamı Mahmut Paşa tarafından kendisinin yaptırdığı camiye gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Elçi Hanı 1510-1511'de Atik Ali Paşa Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiş olan Elçi Hanı, günümüze kadar ulaşamamışsa da hakkında çok fazla yazılıp çizilmiştir. Çemberli Taş'taki bu han, isminden de anlaşılabileceği gibi diğer hanlardan farklı olarak elçileri ve yabancı devlet konuklarını ağırlamak amacıyla kullanılmak üzere bir konut olarak inşa edilmişti. Bu han hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmemizin nedeni, burada kalan konukların burası hakkında yazdıkları olmuştur. Burada 1553'te kalan Hans Dernschwamm'ın hanın ahırında görüp kopyasını çıkardığı bir yazıt önemli bir tarihi belgedir. 1515 yılında bunu yazdılar. Kral Laszlo'nun 5 elçisini burada beklettiler. Vilayı Barlabaş burada 2 yıl kalmış idi. Hükümdar Kede-i Sekel bunu yazdı. Hükümdar Selim Bey buraya onu 100 at ile koydurdu. Bu yazıt, han yıkılırken kaybolmuştur. 23 Temmuz 1587'deki Büyük Çemberli Taş yangınından Elçi Hanı kurtulabilmiş, sadece kubbelerindeki kurşunları erimiştir. Burada kalan ve yazılarında Elçi Hanı'ndan bahsedenlerin anlattığına göre, kare biçimindeki binanın ortasında büyük bir avlu ile kuyu bulunuyordu. İkamet edilen, zemini tuğla döşeli, her birinde ocak ve demir parmaklıklı pencere bulunan 43 adet kapalı mekan üst katta olup, arkadaki odaların önünde üzeri kurşun kaplı 28 kubbeli bir revak bulunuyordu. Alt katta ise ahırlar vardı. Avluya açılan mazgallardan ışık hava alıyordu. Avluya yük arabalarının girebileceği büyüklükte 3 kapı bulunuyordu. Bu kapıların iki yanında ise dükkanlar vardı. 1640'tan itibaren elçilerin Galata bölgesinde kalmaya başlamasıyla elçi hanı bu özelliğini yitirmiştir. 1652'de çıkan 3 gün süren bir yangında elçi hanı harap olmuş, 1766 depreminde de büyük hasar görmüştür. 19. yüzyılda Tatar Hanı adıyla anılmaya başlayan bu han, Posta Tatarlarının konakladığı yer olmuştur. Çok harap bir durumda olan elçi hanı, 19 Eylül 1865 Hocapaşa yangınında yanmış ve uzun süre virane halde kalmıştır. İkinci Abdülhamit zamanında onun ser katibi Osman Bey'in mülkiyetine geçmiş ve kalıntıları tamamen yıkılarak yerine Matbaa-i Osmaniye denilen bina inşa edilmiştir. Bu binanın temel kazısı sırasında Bizans devrine ait kemer ve tonos kalıntıları ile mezar stellerine rastlanılmıştır. Yeniden inşa edilen bu binada Çemberli Taş Sineması açılmıştır. Zamanla sinema da kapanmış ve şimdiki iş anına dönüşmüştür. Leblebi Canı Eminönü Tahtakale'de yer alır. Arşiv kayıtlarına göre Hürrem Sultan'ın vakfındandır. Bu kayıtlara göre han 16. yüzyıla aittir. Fakat duvar işçiliği 18. yüzyılı göstermektedir. Büyük bir ihtimalle bilmediğimiz bir nedenle 18. yüzyılda yeniden inşa iyice uyku bastırmıştı. Ne kadar diretse de bir açılıp bir kapanıyordu gözleri. İstanbul'un hanları üzerine nasıl inceden inceye bir çalışma bu böyle. Korkulur bu kızdan. Bu Allah'ın belası uykudan da giderek kendinden de tiksinti duyacaktı neredeyse Tarık. O ağılı uykudan kaçar gibi Şükrullah'la konuştuklarını anımsar olmuştu derinlerden ışık gibi bir parıltıyla. Mıstıkyan Han'ın nasıl Mıstıkhan olduğunu anlatmıştı bir keresinde, öteden beri ortalıkta dolaşan söylentilerden. Mıstıkhan neler görüp geçirmiş, onları açık seçik anımsayamıyordu ama en sonunda 5-6 kalıtçıya kalmıştı. Lüse'nin dedesi de onlardan birinden satın almış 3 katlı koca bir bölümü, Lüse'ye bırakmıştı, Kınalı'daki köşkle birlikte. ''Sen de yazar ukalalığı var dememiş miydi Lüse? Roman yazmamı bekliyor benden.'' Uyku ile uyanıklık arasında sallanıp duruyordu iyiden iyiye. Mıstıkyan, Mıstıkhan, Lucy, beni benden iyi mi tanıyorlar? Hadi oğlum yazmaya bu hanın hikayesinden başla. Lucy'ciğin koca bir tarihi boşuna yazmamış ya. Hanlar ki ne yaşamlar sürmüş ne tanıklıklar etmişler tarihe. O tarihten neler kalmış insanlara onu yazacaksın. Madem yazar olmanı istiyorlar. O fırsatı da verdi sana işte Lucy'ciğin. Mutlu, derin bir uykuya dalmıştı Tarık. Dış kapıdaki söyleşi sesleriyle gözlerini açıp nerede olduğunu toparlamaya çalıştı. Aşağıda biriyle konuşan Lucy'ydi. Sıkıldı. Burada da buldular beni. Hiçbir yerde rahat yok. Merdivenleri bir koşa çıkıp odaya daldı Lucy. Günaydın güzelim. Bize yol göründü galiba. İçi birden daralmıştı Tarık'ın. Lucy elindeki zarftan çıkardığı bir pusulayı gösterip açıkladı. Yerevan'dan çağrı çıkarmışlar bize. Yaz boyu bütün ülkeyi gezdirip tanıtacaklarmış. Sanki böyle bir şey isteyen oldu bunlardan. Kötüsü sanırım diasporadan dedem de var içlerinde. Yarınki uçağı yerlerimizi ayırtmışlar. Issız bir buz parçası düşmüş gibiydi odaya. Kararı sen vereceksin Tarık. Gitme kal dersen gitmeyeceğim. Birden tepkiyle olmaz şey dedi Tarık. Deden de çağrılmış. Olsun karar sende olursa o anlayış gösterecektir biliyorum. Bakarsın izin almışlar. Ani öğrenine de geçeriz oradan. Duraladı Lucy. Koca bir yaz boyu kim bilir ne mutluluklar yaşayacaktık birlikte. Her şey bitmedi ki dedi Tarık. Gülümsedi. Dizeler söyledi Nazım'dan. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Ona ben de inanıyorum. Başlasın ama artık. Sonra düşündükçe keşke ben de gitseydim de çok dedi Tarık. Keşke onu da göndermeseydim dediği de oldu. Bir iki hafta bocaladı. Sonunda yeni koşullara uydu ister istemez. Aylığını 100 lira arttırmıştı Şükrullah Bey. Fındıklar, fıstıklar, sanaverlikler, sabah erkenden otobüse atlama, vapura yetişme derken çekip gitmişti koca yaz ayları. Yazmaya da başlamıştı uzun akşamlarda, kargalardan fırsat buldukça. Yazdığı kadarki kısmı Lucy'nin okuyacağı günü sabırsızlıkla bekliyordu. Bazen o okuyormuş gibi düşleyip kendi kendine okuyordu. Karanlığın Eski Kapıları Mıstıkhan yandı, roman bu. Anlatılanların hangisi doğru, hangisi eğri, nereden bileyim? İşe tarih karıştı, yani ortalık karıştı demektir. Artık ne kurtarabilirsek, her dediğimiz ille de o anda doğru mu olacak? Öyle şey nerede var? Kimin her dediği doğru olmuş ki? Tarihi örtbas edip saklamaz. Tüm doğrular bir biçimde çıkar ortaya. Baştan söylüyorum işte, bu romanın kimseden gizlisi saklısı yok. Ne diyorsa odur, o olacaktır. Olay şu. Gece sabaha karşı Tahtakale'deki o tarihi han, Halice kızıl kıvılcımlar saçarak çatır çatır yandı. Tahtadan kalenin hanı da böyle olur diyeceksiniz. Tahta ile ilgisi yok Tahtakale'nin. Taht, Farsça sözcüğü ile kal'a, Arapça sözcüğünü bağlayarak türetivermişler. Kale altı yani. Halkımız o sözleri biçimine getirip bilgitçe yamru yumru eden karagöz ağzıyla Tahtakale yapıvermiş. Kadifeci güzeli handadır handa. Tahtakale kurbünde, biz size geldik 11'de. Çocukların oyun tekerlemesinde dedikleri de bu hanmış. Kadifeci de kadayıfçıdan bozmaymış. Kadayıfçılar varmış demek handa. Yalnız ne tahtası, hanın yanmış duvarlarını bile kolay yıkamıyorlar bugün. Nasıl yandı, niye yandı, ne vakit yandı, kim yaktı? Ne diyor Kur'an? Bir gün Tanrı kün, yani ol demiş. Sonsuz evren, canlı cansız ne ki var, olup bitmiş o anda. Kendüzüne kendüzü naz eyledi. Kaf-ı Nun'da urdu bir saz eyledi. Tasavvuf yolunda Mevleviliğin kurucusu Mevlana Zade Sultan Veled böyle anlatıyor olayı. Tanrı'nın kendi kendine nazından çıkmış bu işler. Kaf-ı Nun'a vurdu. Kün, ol deyip yani. Bir saz yapmış kendine. Tanrı'ya da böyle keyif, böyle naz, böylesi saz yakışır hani. Uslu uslu inananlara söylenmiş bu söz. İnanmayanlar dertlerine yansınlar. Tanrımızın kendi keyfi için bu, akıllara durgunluk veren yüce yaratıcılığı önünde sallantılı duramazsınız. Ya inanıp unutur gidersiniz, ya da inanmazsınız, aklınızdan hiç çıkmaz. Bir kulunuzun günün birinde han deyip Tahtakale'de kendisine 7 katlı han dikmesine doğal ki inanırsınız. İnanılmayacak nesi var ki? 19. yüzyıl ortalarında, Osmanlı'da yani oluyor bu demek. Tuğla, Horasan harç, demir kaynaması atıllarla kale bedeni gibi bir yapı. Mıstıkyan hanıymış adı, Mıstıkan olmuş. Bir sürü han yapılmış o günler, onlardan biri bu. Özellikse, bunun bir özelliği var, arkasındaki avluda han boyunca bir servis alınıp duruyor. Biraz ötesinde de yıkık dökük duvar yanında külahı, peteği yıkılıp gitmiş, yarım buçuk şerefeli, kürsüsü, papucu, gövde yarısı yabanın otlar kaplı bir minare kalıntısı. Kim bilir, bir günler küçük bir gömütlük, bir türbe vardı belki de. Ya da bir mescit. Yıkıldı, ezildi, toprak oldu hepsi. En güçlü kral zaman, o da Tanrı'nın emir kulu değil mi? Asıl Tanrı zamanın kendisi belki de. Servinin hiç değişmeyen sahipleri kargalar şimdi. Serçeler de gelir gider bıcır bıcır. Hanın çatısında bacalara konan, tepesinde dolandıkları İstanbul'a bakıp dalmış, kımıltısız duran martılar. Tavan aralarında yuvalanmış, kanat çakırtıları sürekli bıraktıkları pislikleriyle hanı akşam erken yatırıp sabahın köründe uyandıran kumrular, güvercinler var. Dönmüşlerse kırlangıçlar bir de. Bir de günün birinde gelip bacaya çökmüş o uğursuz baykuş var. Kimi salaklar yıllardır bekler durur. İşçiler çıkıp bu baykuşu öldüreceklermiş bir gün. Ne denir, beklesinler bakalım. Tanrı önce akıl, sonra sabır versin. Hepsinin üstüne İstanbul'un, kiminde yağmurların, lapa lapa karların indiği, kiminde parçalı bulutların esen yerlere takılıp, aşağıda olup bitenleri gözler gibi devreye gezindiği bulutlu, güneşli, mavi atlasını çektik mi, tamam, öykümüze girebiliriz artık. Mıstıkanımıza dönelim biz gene. Derler ki, ana yanından Süryani Hristiyan kökenli, babadan Mihran adlı Ermeni bir Maraşlıymış bu Mıstıkyan efendi. 16 yaşında gelmiş İstanbul'a, Haliç'te yağ iskelesinde hamallıkla başlamış. Denetleme, sayım, tartım işleri derken gözüne girdiği patronu, Müslüman Arap Nurettin Homasi efendinin Müslüman olması koşuluyla kızını vereceğini söylemesine balıklama atlamış uyanık Mıstıkyan'ımız. Mustafa Müslüm olmuş. Kayınpederi öldükten sonra yaptırdığı hana Mıstıkyan hanı demiş. Ermeni cemaatinden sızmış bilgilere göre dönmeliği kandırmacaymış çünkü İncil okur, kiliseye gidermiş gizli gizli. 5 kızı 2 oğlu olmuş. Oğlanlar Ermeni kilisesinden vaftizliler, kızlara diretmiş derler anaları. Anaları ölmüş, kızlar da kilisede nikahla Ermeni kocalara varmışlar. Evlenince Kanada'dan Arjantin'e hepsi bir yana dağılmış. Yüzyılı aşkın yıllar boyu handa neler olmuş, neler bitmiş kim bilir. Ülke dışında yerleşmiş, hanı pek umursamayan, çoğu bunadı bunayacak 5-6 kalıtçısı varmış hanın. En az 50 yıldır hanın yönetimini elinde tutan Polyattiler, 3 kuşaktır avukat bir Levanten aile yürütür işleri. Çok çok kuşak sonra, arayanı da pek kalmayacağına göre, Polyattiler üzerlerine geçirirler herhalde. Kiralar düşüktür, kiracının ne ödeyeceği 40 yıllık oda başı, 70'lik Balkan göçmeni, Polyattilerin baş adamı, Hürrem Ağa'nın gönlüne kalmıştır. Çeşitli halk kesimlerinden, sınıflar, katmanlardan, Ermeni, Yahudi, Kürt, Arap, Süryani, Balkanlı, Kırımlı, Kafkaslı ve benzeri, ağa, eşraf, Anadolu tüccarı, komprador, işçi, köyden kopup gelmiş topraksız köylü, esnaf, kişiler tarafından çeşitli işler, dış alım, dış satım, bazı katlardan küçük üretim atölyeleri, kiminde avukat, muhasebe, reklam, kimi küçük gazete, dergilerin büroları, terziler, kunduracılar ve benzeri. Büyük balyaların taşınarak girip çıktığı avlularda hamallar iş görür. Hanları elinde tutan çoğu Kürt, Arap kökenli hamallardan oluşmuş hammal bölükleri vardır. Nizalar, kavgalar eksik olmaz. Bir ya da birkaç çaycı vardır katlarda. Lokanta, kebapçılar, börekçiler filan. Karnını lağım bekçileri koca sıçanlarla doyuran hırsız kediler de dolanır ortalarda. Ana kapının önündeki genişçe sokakta çoğu Lazların meyve yükler arabaları dizilidir. Gelin bu han öyküsüne başlardan girelim biz. Tarih kökenlerinden, çocukların oyunlarından girelim. Aç kapıyı bezirgan başı, bezirgan başı. Kapı hakkı ne verirsin, ne alırsın. Arkamdaki asker yadigar olsun, yadigar olsun. Ayrım sonu, sayfa 117.